Merhabalar kıymetli dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Kıymetli dinleyiciler, şimdiye kadar Hazreti Peygamber'in şehir anlayışı, kurduğu şehir Medine, şehirdeki çevre uygulamalarına dair sizlere bir takım temel ilkeleri aktarmaya çalıştık. Bununla birlikte tabii Hazreti Peygamber öncesinde temel paradigmayı yani dünya görüşünü oluşturan İslam'ın şehir telakkisini, İslam'ın tabiat ve insan anlayışını da sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Bugün de programımızda sizlere Hazreti Peygamber sonrasında özellikle Hulefai Raşidin dediğimiz 4 halife döneminde çevreyle alakalı, şehirle alakalı uygulamaları aktarmaya çalışacağız. Çevreyle ilgili daha önceki programlarda aktardığımız, yani emanet kültürüne sahip, emanet anlayışına sahip bir zihni arka plana sahip İslam toplumları, Hazreti Peygamber'in vefatından itibaren çevrenin korunması hususunda gereken özeni göstermişlerdir elbette. Ancak burada şunu da vurgulamak gerekir ki, Peygamberimizden devralınan ve birazdan aktarmaya çalışacağımız 4 halife döneminde güzel uygulamalarla desteklenip sürdürülen çevreci anlayışın İslam tarihinin her devrinde aynı şekilde ve titizlikle sürdürüldüğünü söylemek zor. Zira belirli bir kesimi de olsa bazı dönemlerde Müslümanlar İslami çevreciliği bilhassa bazı yönleriyle ihmal etmişler, sadece bir kısım yönleriyle devam ettirebilmişlerdir. Haddi zatında bugün yaşadığımızı, ülkemizdeki ve İslam toplumlarında özellikle çevreyle alakalı durumu bu kısımda sınıflandırmak doğru olur. Hazreti Peygamber'in hadislerindeki ve uygulamalarındaki çevre anlayışının akarsuların kirlenmesi, hayvanlar ve ormanların tahribi, bitki örtüsünün bozulması, mesken ve şehircilik gibi daha ziyade yakın çevreyle alakalı olmasının rolü var. Ne var ki tarih içerisinde Müslümanların mesken ve şehircilik hariç özellikle yabani hayvanların korunması, av tahdidi, bitki örtüsünün muhafaza edilmesi, ağaçlandırma ve ormanlaştırmada Hazreti Peygamber'in ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine uymadıkları da bir gerçek. Bunun sebeplerinin başlıca iki noktada düğümlendiğini söylemek mümkün. Birincisi, Peygamberimizin dini ve kültürel yönünün bir uzantısı olarak ortaya koyduğu bu ekonomik uygulamalarının yeterince idrak edilemeyişi diyebiliriz. İdrak edilememesi dolayısıyla sistemleştirilmeyi de sistemleştirme hareketini de zorlaştırmakta. İkincisi ise Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu bu sünnetin hukuki bir zeminde irdelenmemiş, yani hukuki bir hale getirilmemiş olmasıdır diyebiliriz. Nitekim fıkıh kitaplarının bu konuya ya hiç yer vermeyişi ya da çok az yer verilişi bunu gösterse gerektir. Mesela hangi hayvanların etinin yeneceği ve hangilerinin yenmeyeceği fıkıh kitaplarında detaylıca anlatılırken av tahdidi konusuna hiç yer verilmemiş. Yani avın ne zaman yapılıp ne zaman yapılmayacağı, hangi yaşlardaki hayvanın avlanıp hangi durumdaki hayvanların avlanmayacağına dair bir tasnifin yapılmamış olması büyük eksikliktir diye düşünüyoruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere Peygamberimizden sonraki 4 İslam halifesi dönemini kapsayan bu dönemde Kur'an ve sünnetten devralınan kainat ve çevreye bakış doğrultusunda çevreci bir anlayış her zaman hakim olmuştur. İlk halife Hazreti Ebubekir'in hilafeti devraldığı yıl Kur'an ve Hazreti Peygamber'in söz ve uygulamalarından tevarüs ettiği tabi çevrenin korunmasıyla ilgili prensipleri tatbik etmiş ve ettirmiştir. En dikkat çekici örnek zannediyorum, Hazreti Ebu Bekir'in Peygamberimizin savaş usulleriyle ilgili emir ve yasaklarını göz önüne alarak İslam ordularından uymalarını istediği emirleri bizzat kendi ağzından duyurmasıdır. O komutanlarına şöyle seslenmiştir. Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyin ve zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve ağaçlarına, koyun, keçi ve diğer hayvanları yemek amacı dışında kesip telef etmeyin. Kiliselerde ibadet edenlere rastlarsanız, onları ibadetle baş başa bırakın. Size yiyecek, içecek ikram ederlerse, Bismillah demeden yemeyin, içmeyin. Görüldüğü üzere, Hazreti Ebubekir bu talimatnamesi çerçevesinde ordu komutanlarından sadece insanlara iyi davranmalarını değil, tabiattaki doğal varlıklara da iyi muamele etmelerini istiyor. Zira talimatnamenin neredeyse yarıdan fazla emri insanların dışındaki tabiattaki diğer varlıkların korunması ve tahrip edilmemesiyle ilgili. Şüphesiz bunlarla o, insanın en yakın tabi çevresinin korunmasını gaye edinmiştir. Müslüman bir devlet başkanının diğer dinlere mensup insanlara karşı hoşgörüsünü veya çevreyle ilgili anlayışını, savaşta dahi insanın yaşama hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ve işkenceye karşı tavrı yansıtması bakımından önemlidir, büyük bir önem arz etmektedir diyebiliriz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu itibarla bir savaş sırasında bile Müslümanların çevreye karşı mesuliyet duygusuyla hareket etmeleri, ağaç, orman, bağ ve bahçeleri tahrip etmemeleri gerekmektedir. Diğer yandan Hazreti Ebubekir'in bu emirleri İslam'ın bir kılıç dini olmadığını, keyfi olarak veya maddi çıkar için hiçbir milletle savaşmayı öngörmediğini, aksine talimatnamenin metninden açıkça anlaşılacağı üzere savaşta insan ve çevreye karşı gösterilebilecek en azami ahlakın ortaya konulması gereğini gösteriyor. Yani İslam savaş durumunda da barış halinde de çevre korumacılığına ehemmiyet veren bir din. Raşid halifelerin ikincisi olan Hazreti Ömer de tıpkı Hazreti Ebubekir gibi çevreye karşı Kur'an ve sünnet bakış açısıyla hareket etmiştir. Burada Kur'an ve sünneti elbette ayırmıyoruz. Sünneti Kur'an'ın bir uygulaması, Kur'an'ın insani boyutta Hazreti Peygamber tarafından uygulanması olarak gördüğümüzü de hatırlatalım siz sevgili dinleyicilerimize. Mesela burada Hazreti Ömer, hayvanlara karşı katı ve merhametsiz davrananları azarlayıp bundan şiddetle men etmiştir. El-Hunye adlı eserde zikredildiğine göre İmam Malik şöyle diyor. Halife Ömer bin El-Hattab, kerpiç yüklenmiş bir merkebe rastladı ve iki kerpici merkebin yükünden indirdi. Merkebin sahibi olan kadın gelip Ömer'e şöyle dedi. Ey Ömer! Benim merkebimden sana ne? Yoksa onun sahibi olduğunu mu iddia ediyorsun? Bu söz üzerine Ömer şöyle demiştir. Eğer ben bunlara karışmayacaksam, benim bu görevde bulunmamın bir anlamı yok. Hazreti Ömer'in burada, Hazreti Peygamber'in hayvanlara karşı şefkat ve merhametle muamele edilmesi, onlara aşırı yük yüklenmemesi gerektiği yönündeki hadislerini göz önüne alarak tam bir devlet adamı sorumluluğunda hareket ettiği görülmektedir. İbn-i Rüşd, Hazreti Ömer'in bu sözüyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor. Bundaki mana gayet açıktır. Zira Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Hepiniz birer çobansınız ve sürünüzden, yani bakmakla yükümlü olduklarınızdan mesulsünüz. Devlet başkanı bir çobandır ve gözetip kollamakla yükümlü olduğu halkından mesuldür." Hazreti Ömer'in Fırat Nehri kıyısında kaybolup ölen bir deveden dolayı bile "Allah'ın bana hesap sormasından korkarım" sözü de her devlet başkanında olması gereken bu mesuliyet duygusunun açık bir delili değil mi? Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sahabe ve tabi'in sözlerini de içine alan hadis kitaplarının en meşhur örneklerinden olan Abdurrezzak'ın Musannef'inde Muhammed bin Sirin'den naklen bildirildiğine göre, Halife Ömer bir koçu kesmek üzere ayağından çeken bir adam görmüş ve şöyle demiştir: "Sana yazıklar olsun. Onu güzel bir şekilde ölüme götür." Bu konudaki diğer bir rivayette İbn-i Sa'd'ın Et-Tabakatül Küsra'ında Müseyyid bin Darim'in naklettiği şu rivayettir: "Ömer bin El-Hattab'ı götüremeyeceği kadar yükü niçin devene yüklüyorsun diye söylenerek bir hamalı azarlarken gördüm." Diğer taraftan Ömer bin El-Hattab'ın Şeref ve Rabda adında iki otlak, mera oluşturduğu da bildirilmekte. Ayrıca ağaç yetiştirme konusunda da Hazreti Ömer öncülük etmiş ve insanları bu yönde teşvik etmiştir. Ammar bin Hureyre'den şöyle bir rivayet naklediliyor: "Hazreti Ömer'in babamla olan şu konuşmalarına şahit oldum. Ömer, babamdan tarlasına ağaç dikmesini istiyor, babam da yaşlılığını ve yakında öleceğini bahane ederek bundan geri duruyordu. Buna karşılık Ömer, onun tarlasına ağaç dikmesinde ısrar ediyor ve onu gayrete getirmek için elleriyle ağaç dikiyordu." Görüldüğü gibi, yaşlılığı ve yakında öleceği, yani bir nevi kendi kıyametini kopacağını bahane ederek ağaç dikmekten geri duran bir ihtiyarın hikayesini sizlere aktardık. Müminlerin emiri sıfatını taşıyan Hazreti Ömer bizzat ona yardımcı oluyor aynı zamanda. Hazreti Ömer bunu yaparken Peygamberimizin "Kıyamet kopmaya başlasa bile elinizde bir ağaç fidanı varsa onu dikecek kadar vaktiniz de varsa mutlaka dikin" şeklindeki mealindeki hadisinin gereğini yerine getirmeye çalıştığını ve bunun idrakinde olmayan bir Müslümana da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu emir ve tavsiyesini lisan-ı hal ile, yani hal diliyle aktardığını söyleyebiliriz. Böyle düşünüyoruz. Hazreti Peygamber'in üçüncü halifesi ve aynı zamanda damadı olan Hazreti Osman'ın halifeliği sırasındaki bazı çevreci uygulamaları da kaynaklarda zikrediliyor. En fazla hadis ihtiva eden hadis kitaplarından olan Ali el-Muttaki'nin Kenzül Ummal adlı eserinde Abdurrahman bin Abdullah'tan nakledilen bu rivayete göre Hazreti Osman gece geç vakitlere dek ağaç dikmekle meşgulken bir adam yanına gelerek şöyle dedi: "Ey müminlerin emiri, bu vakitte de dikim olur mu?" Hazreti Osman, "Bana uğradığında beni böyle hayırlı bir iş yaparken bulman, beni hiçbir iş yapmayan, boş ve aylak bulmandan çok daha hayırlı ve çok daha sevimlidir." Hazreti Osman'ın ayrıca daha önce Selefi Hazreti Ömer tarafından oluşturulan ve Rabda diye isimlendirilen devlet otlağını, senede 1000 hayvanın beslenebileceği oranda büyüttüğünü de hatırlatalım. Elbette çevreci uygulamalar sadece Hulefai Raşidin dönemine ait, sadece o dönemde yapılmış ve sonra unutulmuş, icra edilmemiş hareket, amel veya aksiyonlar değildir. Hulefai Raşidin sonrası dönemde de burada örnek olarak zikredebileceğimiz birçok çevreci uygulama vardır. Bazı İslam alimleri tarafından Raşid halifelerin beşincisi olarak gösterilen Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz dönemi özellikle nazarı dikkatleri celbetmesi gereken bir dönemdir. Kaynaklardaki ilgili bilgiler göz önüne alındığında Ömer bin Abdülaziz'in de pek çok başka uygulamasında görüldüğü üzere çevreci uygulamalarında da Ömer'in sünneti üzere hareket ettiğini söyleyebiliriz. İbni Abdülhakem, Siret-i Ömer bin Abdülaziz adlı eserinin Ömer bin Abdülaziz'in faziletleri bölümünde şu rivayetlere yer veriyor. Ömer bin Abdülaziz, gardiyanlara yazdığı mektubunda, hiç kimseyi ağır zincire vurmamaları ve demir uçlu kırbaçlarla mahmuzlamamaları konusunda onları her defasında uyarmıştır. Mısır'da bulunan Hayyan'a yazdığı mektubunda da Ömer bin Abdülaziz şöyle diyor. Mısır'da yük develerine 1000 ritl, yaklaşık 500 kilo gibi bir miktarı karşılıyor 1000 ritl. Evet, Mısır'da yük develerine 1000 ritl yük vurulduğunu haber aldım. Bu mektubum sana ulaştığı andan itibaren develere 600 ritl'dan yani yaklaşık yine 300 kilogram diyebiliriz fazla yüklendiğini duymak istemiyorum, diyor Ömer bin Abdülaziz. Bu sebepledir ki fıkıh kitaplarının nafakat bölümlerinde yük taşıma ve bunun gibi sebeplerle beslenen hayvanların sahiplerinin bu hayvanlarına karşı görev ve yükümlülüklerine yönelik olarak fakihler bir takım hükümler ortaya koymuşlardır. Aynı şekilde onlar kendi devirlerinde insanlık adına hiçbir kimsenin düşünmediği yönleriyle köpek ve kuşlar başta olmak üzere genel olarak hayvanlara karşı insanın sorumluluklarını da açıklamışlardır. Bunu yaparkense bugünkü modern hukuk kuralları düzenlenirken olduğu gibi ne maddi ne sosyal hiçbir motivasyonla hareket etmemişlerdir. Aksine bütün bunların ötesinde sırf ahlaki ölçüleri dikkate alarak hüküm ve görüşlerini açıklamışlardır. Onların ortaya koydukları bu ölçüler, esasen şikayette bulunulacak bir dili olmasa bile hisseden, şuur sahibi ve acı duyma hissine sahip her canlı varlığın hayat hakkı olduğu, dolayısıyla onlara zulüm ve eziyet edilmeyip zarar da verilmemesi temel anlayışı üzerine kuruludur. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, konumuzu toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz ki, Kur'an ve sünnetin, dolayısıyla da İslam'ın çevre ve çevre sorunlarına bakışını ele aldığımız bu örneklerimizde, henüz Müslümanlar tarafından modern bir bakış açısıyla ortaya konamamış olmasına ve modern dönemde ortaya çıkan çevre sorunları ve bunlara yönelik çözüm yollarıyla tam olarak bağlantısı kurulamamış olmasına rağmen, İslam'ın çevre sorunlarına bakışı pek çok yönüyle asırlar öncesinden ortaya konulmuş evrensel ilkeler ihtiva etmektedir. Kur'an ve sünnette yer alan bu ilke, prensip ve uygulamalar ki Hazreti Peygamber'in sünnetinde tezahür etmiştir, meselelere ışık tutacak niteliktedir. Evet, günümüzdeki örnekleri, günümüzdeki çevre problemleri karşısında birebir yapılması gerekenleri uygulama olarak geçmişte görmek bulmak mümkün değil. Ancak geçmişte temel ilkeler olduğunu, çevre korumanın ekonomik sebeplerle değil, ahlaki sebeplerle olduğunu çok dikkatli bakmasak bile müşahede edebiliriz. Ne var ki, böylesine önemli bir konuda, özellikle İslam'ın çevreye bakışı konusunda çok az araştırmacının konuya el attığını, konuyla ilgilendiğini üzülerek ifade edelim. Bu programımız İslam'ın çevre konusundaki ilke ve prensipleri ve dolayısıyla Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde yer alan bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkartmak, bunları hatırlatmak gayesi gütmektedir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere bugün Hazreti Peygamber sonrası, Hulefai Raşidin ve sonrasında çevreye dair uygulamalar hakkında bir takım bilgiler ve en mühimi de ilkeler aktarmaya gayret ettik. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Sizlere İslam şehrinden seslendik ve sizleri Allah'a emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız efendim.